Ayrım 3.
Sayfa 30. Benim kanımca burada hem sevgi hem de düşmanlık ögelerinden meydana gelen ambivalent, iki karşıt değerli ilişkiler söz konusudur. Bu duygulardan bazıları kolayca açıklanabilir. Kaynana, kızından ayrılmanın acısını ve onu bir yabancıya teslim etmenin güvensizliğini duyar, sanki kendi evindeymiş, değişen hiçbir şey yokmuş gibi hükmünü kabul ettirmek ister. Damat ise hiçbir yabancı otoriteye boyun eğmemek kararındadır, kendisinden önce karısının sevgisine sahip olmuş kimseleri kıskanır ve last not least, genç karısının niteliklerini abartmasına yol açan ham hayallerinin bulandırılmasına izin vermek niyetinde değildir. Oysa birçok halde kaynana bu ham hayalleri dağıtır, çünkü sahip olduğu birçok ortak çizgilerle her ne kadar damada karısını hatırlatırsa da onun kızın kişiliğinde bunca değer verdiği o güzellikten, o gençlikten ve o ruh tazeliğinden kendisi yoksundur. İnsanlar üzerinde yapılan psikanalitik incelemelerin gizli duygular hakkında bize sağladığı bilgiler, şu saydığımız etkenlere başka bazılarını daha eklememizi mümkün kılmaktadır. Her ne kadar kadının psikoseksüel ihtiyaçları evlilikte ve aile hayatında tatmin bulursa da, karı koca ilişkilerinde bir erken kesinti ve bunun doğurabileceği duygusal boşluktan ileri gelecek bir tatminsizlik tehlikesi yine de kadın için sürekli bir tehdit oluşturur. Yaşlanan ana kendisini çocuklarıyla özdeşleştirmek, onların duygu hayatlarına aktif bir şekilde katılmak suretiyle kendisini bu tehlikeden korur. Ana baba, çocuklarının yanında gençleşir derler. Gerçekten de onların çocuklarına borçlu oldukları en değerli kazançlardan biridir bu. Kızı yabancı bir erkekle evlenen kısırlaşmış bir kadın, böylece aile hayatında katlanmak zorunda kaldığı yoksunlukları en iyi avutup dengeleyen şeylerden birini kaybetmiş olur. Bazı analarda kızıyla bu duygusal özdeşleşme, onun kocasına duyduğu sevgiyi paylaşmaya kadar varır ki, bazı hat vakalarda bu, ananın bu duyguya karşı gösterdiği şiddetli psişik direniş yüzünden ağır nevroz şekillerine kadar varır. Her hal ve kârda, kaynanada damadına karşı aşk duygusu sık rastlanan bir şeydir ve ister gerçek şekliyle olsun, isterse bir karşıt eğilim şekline bürünsün, bu kadının içinde farklı psişik kuvvetler arasında cereyan eden mücadelede daima yer alır. Çok kere damadına karşı duyduğu menfur sevgiyi daha emin bir şekilde bastırabilmek için kaynana kin ve sadizm duygularını açığa vurur. Erkeğin kaynanasına karşı olan tavrı da bunlara benzeyen fakat daha başka kaynaklardan gelen duygularla karmaşıklaşmış haldedir. Sevgi objesini seçerken bu seçim onu annesinin ve belki de kız kardeşinin imajından alıp şimdiki objesine getirmiştir. Her türlü ensest düşüncesinden ve niyetinden kaçarak sevgisini ya da başka bir deyişle tercihlerini çocukluğunun o iki aziz kişisinden onların imajına yaraşır tarzda kotarılmış bir yabancı kişiye aktarmıştır. Kendi öz annesinin ve kız kardeşinin annesinin yerini artık kaynanası almıştır. Aşkta ilk seçimlerini yaptığı çağa doğru yeniden uzanmak eğiliminin içinde doğup büyüdüğünü hisseder ama ondaki her şey böyle bir eğilime karşı çıkar. İçindeki ensest korkusu aşkta ilk seçiminin doğuşunu asla hatırlamamasını ondan ister. Çocukluğundan beri tanımadığı ve dolayısıyla bilinç dışında imajını saklamış olmadığı kaynanasının gerçek ve fiili varlığı bu direnişi onun için kolaylaştırır. Duygularının karmaşıklığı içinde fark ettiğimiz belli bir öfke ve kin nüansı damat için kaynananın gerçekten bir ensest hevesini temsil etmekte olduğunu düşünmeye bizi sevk etmektedir. Öte yandan bir erkeğin daha sevgi eğilimini kızına yöneltmeden gelecekte kaynanasına aşık olduğu da sık rastlanan bir haldir. Bence ilkel kavimlerde damatla kaynana arasındaki ilişkilere ait yasakların bu ensest etkeninden kaynaklandığını kabul etmemizi engelleyecek hiçbir neden yoktur. Şu halde ilkel kavimlerin bu kadar sıkı şekilde uydukları bu yasaklar konusunda ilk defa Fison tarafından ileri sürülen fikri benimsemeyi tercih ediyoruz. Fison söz konusu yasaklarda muhtemel bir ensest tehlikesine karşı bir korunma önlemi görüyordu. Aynı şey gerek kan gerekse evlilik yolu ile akraba olanlar arasındaki ilişkilere ait bütün diğer yasaklar için de söylenebilir. Yalnız arada tek bir fark vardır ki o da şudur, Birinci halde ensest dolaysız olup bu yüzden korunma eğilimi bilinçlidir. Damat kaynana ilişkilerinde içine alan ikinci halde ise ensest ara safhaları bilinçsiz olan hayali bir baştan çıkma eğilimidir. Buraya kadar anlattıklarımızda psikanalitik metodun uygulanmasıyla kavimler psikolojisine ait olaylara bakış tarzımızın nasıl bir değişikliğe uğradığını göstermemize hiç fırsat olmadı. Çünkü vahşilerde görülen insest korkusu, uzun zamandan beri bilinen ve ayrıca yorumlanmaya ihtiyaç göstermeyen bir şeydir. Bu konuda hakim olan anlayışa ekleyebileceğimiz tek şey, ensest korkusunun esas bakımdan çocukluğa ait bir özellik olduğu ve nevrozluların psişik hayatı hakkında bildiklerimize şaşılacak bir uyum gösterdiğidir. Psikanalizin bizi gösterdiğine göre, küçük oğlan çocuğunun cinsel seçiminin yöneldiği ilk obje ensest karakterlidir, iğrençtir çünkü bu objeyi onun annesi ya da kız kardeşi temsil eder. Yine psikanaliz bize oğlan çocuğunun büyümesi sırasında ensestin çekiciliğinden kurtulmak için izlediği yolu da göstermektedir. İmdi biz bir nevrozluda daima psişik çocukluğa ait büyük miktarda kalıntılara rastlarız. Çünkü o ya psikoseksüel çocukluk şartlarını aşacak gücü bir türlü gösterememiş ya da o hale geri dönmüştür. Gelişmenin duraklaması ya da gerileme. Bu nedenle libidonun ensest karakterli saplantıları, fixations, onun bilinç dışı psişik hayatında yeniden ya da hala başrolü oynar. Bu yüzden ana babaya karşı ensest tavrında nevrozun merkezi kompleksini görmek eğilimindeyiz. Nevrozda ensestin rolü hakkındaki bu görüş pek doğal olarak yetişkin ve normal insanlar tarafından genel, örneğin bir anlayışsızlıkla karşılanacaktır. Nitekim ensestin şairlerin yaratıcılığında oynadığı rolü ve aldığı sayısız şekillerin ve deformasyonların şiire sağladığı malzeme zenginliğini en geniş çapta göstermiş olan Otto Rank'ın çalışmalarına karşı da aynı kötü kabul gösterilecektir. Bu direnişin her şeyden önce insanın vaktiyle duymuş olduğu ve bugün artık tamamen ve derinden itip bastırmış bulunduğu ensest karakterli arzulara karşı beslediği derin nefretten kaynaklandığını kabul etmek zorundayız. Onun için ilkel kavimlerin günün birinde bilinç dışında kaybolması mukadder olan ensest karakterli arzuları hala tehlikeli bir tarzda hem de son derece sert bir takım tedbirlerle kendilerini savunmak zorunda sayacak kadar tehlikeli bir tarzda duymakta olduklarını göstermek büsbütün önemsiz bir iş değildir. Bölüm 2. Tabu ve ambivalent iki karşıt değerli duygular. 1. Tabu, Polinezya dilinden alınma bir kelime olup dilimize çevrilmesi oldukça güçtür çünkü ifade ettiği kavramı artık sahip bulunmuyoruz. Eski Romalılar için yabancı değildi. Onların saceri, Polinezyalıların tabusu ile aynı şeydir. Eski Yunanlıların laitos ile İbranilerin kadoşu da Polinezyalıların tabusu ve Amerika, Afrika, Madagaskar, Kuzey ve Orta Asya kavimlerinden birçoğunun benzer deyimleriyle aynı anlama gelse gerektir. Bizce tabunun karşıt iki anlamı vardır. Bir yandan kutsal, kutsallaştırılmış anlamına, öbür yandan da korkunç, tehlikeli, yasak, kirli anlamına gelir. Polinezya dilinde tabunun karşıtı noa'dır. Alelade, herkesçe erişilebilir demektir. Böylece tabu kelimesine bir çeşit sakınca kavramı bağlı bulunur ve tabu esas itibariyle yasaklamalar, kısıtlamalar şeklinde kendini gösterir. Bizim kutsal korku deyimimiz çoğu halde tabu anlamına gelir. Tabu kısıtlamaları sırf ahlaksal ya da dinsel yasaklardan ayrı şeylerdir. Bunlar bir tanrısal emirden gelme olmayıp kendiliklerinden zorlayıcıdırlar. Bunları ahlaksal yasaklardan ayıran şey, kaçınılacak davranışları genel bir zorunluluk olarak ve bu zorunluluğun nedenlerini de belirterek kavrayan bir sisteme ait olmamalarıdır. Tabu yasakları hiçbir nedene dayanmazlar, kaynakları bilinmez. Bizim için anlaşılmaz olmakla birlikte boyunduruğu altında yaşayanlara doğal görünürler. Wundt, tabu için insanlığın yazılı olmayan en eski yasası diyor. Dipnot. Volker Psychology, Cilt 2, Mythos and Religion, 2, sayfa 308, 1906. Genellikle kabul edildiği üzere tabu, tanrılardan da eski olup, her türlü dinin varlığından önceki bir çağa aittir. Tabuyu psikanalitik bir incelemeden geçirmek istediğimiz takdirde, onun tarafsızca bir tanımına ihtiyacımız olduğundan, Ansiklopedia Britannica'nın tabu maddesinden buraya alıntılar yapacağım. Dipnot 2. Bu makalede en önemli bibliografya kaynakları da belirtilmiştir. Maddenin yazarı, antropolojist Northcote ve Thomas'tır. Tabu deyimi tam anlamıyla alındığında şunları içerir. A. Bazı kişilerin ya da şeylerin kutsallığı ya da kirliliği. B. Bu nitelikten doğan yasağın şekli ve C. Bu yasağın çiğnenmesinden çıkan kutsal ya da kirli sonuçlar. Polinezya dilinde tabunun karşıtına Noa denir ki hacı alem, sıradan ve benzerleri demektir. Daha geniş bir görüş açısından bakıldığında tabu birçok çeşitler gösterir. 1. Doğal ya da dolaysız olan ve bir kişiye ya da bir şeye bağlı esrarlı bir güçten mana doğan tabu. 2. Yine aynı güçten çıkan fakat A. sonradan edinilmiş ya da B. bir rahipten, bir şeften ve benzer alınmış, intikal eden ya da dolaylı tabu ve nihayet bu iki çeşit tabu arasında yer alan ve örneğin bir kadının bir erkek tarafından sahiplenilmesinde olduğu gibi yukarıdaki her iki etkenden oluşan tabu. Tabu kelimesi başka bazı ritüel kısaltmalar içinde kullanılırsa da dinsel yasaklar sırasına konulabilecek şeylerin tabu sayılmaması gerektir. Tabunun güttüğü amaçlar çeşitlidir. Dolaysız tabuların amacı A. Şefler, rahipler gibi önemli kişileri ve kendilerine belli bir değer atfedilen nesneleri mümkün her türlü zarardan korumak. B. Zayıfları, kadınlar, çocuklar ve sıradan insanlar, rahiplerin ve şeflerin kudretli mana, sihirli güçsünden esirgemek. C. Cesetlere dokunmaktan, bazı besinleri yemekten ve benzer doğan tehlikeleri gidermek. D. Hayatta bazı önemli işlerin, doğum, erkeklerin inisiyasyonu, evlenme, cinsel fonksiyonlar ve benzerleri gibi yapılmasında meydana gelebilecek aksaklıkları önlemek. E. İnsanları tanrıların ve şeytanların gücünden korumak. F. Henüz doğmamış çocukları ya da bebekleri ana ve babalarıyla aralarındaki sempati bağı dolayısıyla karşılaşabilecekleri çeşitli tehlikelerden, örneğin ana ve babalar bazı davranışlarda bulundukları ya da çocuklarda bazı özelliklerin meydana gelmesine yol açabilecek bazı besinleri yedikleri zaman uzak tutmaktır. Tabunun bir başka amacı da bir kişinin mülkünü, aletlerini, tarlasını ve benzerlerini hırsızlara karşı savunmaktır. Önceleri bir tabu çiğnendiğinde cezasının otomatik olarak bir iç zorunluluğa göre yerine geldiği düşünülüyordu. Çiğnenen tabu kendi başına öcünü alır. Cin ve tanrı tasavvurları oluşmaya başlayıp tabu ile bunlar arasında bir ilişki kurulduğu zaman tanrısal gücün otomatik olarak ceza vermesi beklenir. Başka durumlarda herhalde kavramın daha ileri bir gelişme aşamasında ise soydaşlarını tehlikeye atan haddini bilmezin cezalandırılmasını toplumunun kendisi üstüne alır. Böylece insanlığın ceza sistemi en ilkel şekilleriyle ele alındığında tabuya bağlıdır. Tabuyu çiğneyen bir kimse böyle yapmakla kendisini tabunun yerine koymuş olur. Bir tabunun çiğnenmesinden doğan tehlikelerin bazısı kefaret ödemekle arınma törenleriyle geçiştirilebilir. Tabunun kaynağı kişilerin ve ruhların özünde bulunan ve cansız nesneler aracılığıyla her yana yayılması mümkün olan özel bir sihirli güçte görülüyor. Tabu olan kişiler ve şeyler elektrik yükü taşıyan nesnelere benzetilebilir. Bunlar temasla geçen korkunç bir güç kaynağıdırlar ve bu gücün boşalmasına neden olan organizma ona dayanamayacak kadar zayıfsa bu boşalma son derece felaketli sonuçlar getirir. Şu halde bir tabunun çiğnenmesinin sonuçları yalnızca sihirli gücün şiddet derecesine değil, aynı zamanda günahkarın bu güce karşı koyan manasının şiddet derecesine bağlıdır. Örneğin krallar ve rahipler olağanüstü bir güce sahiptirler ve bu güçle doğrudan doğruya temasa girmek Onların uyrukları için ölüm demektir. Ama bir vezir ya da ortalama seviyeyi aşan güçte bir manaya sahip herhangi bir kişi onlarla tehlikesizce temasa geçebilir. Başka birisine devredilen bir tabu, önemi bakımından devreden kişinin manasına bağlıdır. Bir kral ya da bir rahip tarafından devredilen bir tabu, sıradan bir insandan gelme bir tabudan daha etkilidir. Tabunun böyle insandan insana geçebilmesi, bir takım kefaret törenleriyle onun bertaraf edilebileceği inancını doğurmuştur. Bir sürekli, bir de geçici tabular vardır. Rahipler ve şeflerle ölüler ve bunlara bağlı her şey sürekli tabudur. Geçici tabular ise kadınların adet zamanı, doğu salığı gibi bir savaşçının sefere, kara ya da su avına çıkmadan önceki ve çıktıktan sonraki hali gibi bazı hallere bağlıdır. Yine bazı genel tabular vardır ki tıpkı bir kilise yasağı gibi büyük bir bölgeyi kapsamına alır ve uzun yıllar orada kalır. Bu alıntıları okuyan okuyucularımın tabunun mahiyetine ve düşüncelerinde ona ne gibi bir yer ayırmaları gerektiğine dair daha önceye oranla fazla bir bilgi edinmiş olmadıklarını tahmin ediyorum. Bu, hiç şüphesiz bilgilerimin yetersizliğinden ve tabu ile batıl inançlar, ruhun ölümsüzlüğüne inanma ve din arasındaki ilişkilere dair her türlü düşünceyi bir yana bırakmış olmamdan ileri geliyor. Fakat beri yandan da tabu hakkında bildiklerimizin daha ayrıntılı bir ekspozesinin işleri büsbütün karıştırmasından korkuyorum. Çünkü bu ayrıntıların insanı umutsuzluğa uğratacak kadar karanlık olduğuna okuyucularım inanabilirler. Demek oluyor ki ilkel kavimlerin kendiliğinden boyun eğdikleri bir sıra kayıtlamalar ve sınırlamalar söz konusudur. Onlar şu ya da bu yasaklamanın nedenlerinden habersizdirler ve bunu araştırmayı akıllarından bile geçirmezler. Bazı doğal şeylere boyun eğer gibi bunlara boyun eğerler ve bunların herhangi bir şekilde çiğnenmesinin otomatik olarak üzerlerine en sert cezayı çekeceğine inanırlar. Bu ilkellerden her biri, bu çeşit bir yasağın irade dışı bir çiğnenişinin peşinden nasıl fiili ve otomatik bir cezayı getirdiğini gösteren otantik bazı olaylara tanık olmuştur. Örneğin yasaklanmış bir hayvanın etinden yiyen gafil bir suçlu, derin bir depresyon haline düşer, ölümünü beklemeye koyulur ve sonunda gerçekten de ölür. Yasaklar çoğunlukla yenecek nesneler, istediği gibi davranma özgürlüğü ve insanlar arası ilişkiler üzerine konur. Bazı durumlarda bu yasaklar akla uygun görünürler, kaçınmalar ve yoksunmalar gerektirirler. Başka bazı durumlarda ise içerdikleri şeyler tamamen anlaşılmaz olarak kalır çünkü değersiz bir takım ayrıntılarla ilgili olup sırf seremoniyal nitelikte gibidirler. Bütün bu yasaklar adeta şöyle bir teoriye dayanır. Bunlar zorunlu yasaklardır çünkü bazı kişilerde ve bazı şeylerde tıpkı bulaşıcı bir hastalık gibi temasla geçen tehlikeli bir güç vardır. Filan insan ya da filan şey bu güce falan insandan ya da falan şeyden daha çok sahiptir ve dolayısıyla tehlike bu iki güç yükü arasındaki farkla orantılıdır. İşin en garip yanı da şudur ki bu yasaklardan herhangi birini çiğnemek, bahtsızlığına uğrayan kişinin kendisi de sanki tehlikeli güç yükünü tümüyle kendi üstüne almış gibi artık yasaklı ve kısıtlı bir hale gelir. Şu ya da bu şekilde bir özellik gösteren bütün kişilerin, kralların, rahiplerin, yeni doğmuş çocukların özünde bu güçten vardır. Yine adet vakti, ergenlik, doğum gibi az çok istisnai bütün hallerde ya da hastalık, ölüm gibi esrarlı hallerle yayılma ve bulaşma istidadı taşıyan her türlü şeyde de bu güçten bulunur. Bu esrarlı özelliği taşıyan ya da buna kaynaklık eden bütün kişiler, bütün yerler, bütün nesneler ve bütün geçici haller de tabudur. Bunun gibi bu özelliğin gerekli kıldığı yasak da tabudur ve nihayet aynı zamanda hem kutsal ve alelade şeylerin üstünde hem de tehlikeli, kirli ve esrarlı olan şey de kelimenin en tam anlamıyla tabudur. Bu kelime ve onun ifade ettiği sistem, anlamı bizce anlaşılmaz gibi görünen bir pisişik hayat olayları bütününü dile getirmektedir. İlk bakışta bu olayların, ilkel kültürler için son derece karakteristik olan spiritlere ve şeytanlara inanmanın daha yakından incelenmesi şartıyla ancak bizim için anlaşılabilir hale gelebileceğini sanırız. Fakat aslında, bu tabu muamması neden bizi bu kadar ilgilendiriyor? Bence tabu muammasının bizi bu kadar ilgilendirmesini gerektiren neden, her psikolojik problemin çözülmek için çaba harcanmasına değer olması değildir. Daha başka nedenleri vardır bunun. Kafamızdaki bulanık bir fikre göre Polinezyalı ilkellerin tabusu öyle ilk bakışta sandığımız kadar yabancı değildir bize. Ahlak ve adetlerce bize emredilen ve bizim de uyduğumuz yasaklar ana çizgileri bakımından ilkel insanın tabusuna benzer. Ve tabunun gerçek mahiyetinin açıklanması bizim kendi kategorik emirlerimizin karanlık kaynağını belli bir ölçüde aydınlatmaya yarayabilir. Bunun için W. Wundt gibi bir bilginin son köklerine kadar araştırmayı bize vaat ettiği tabu hakkındaki görüşleri konusunda söyleyeceklerini en büyük bir dikkat ve ilgiyle dinleyeceğiz. Dipnot 1. Volker Psychology, Cilt 2, Mythos and Religion, 2, sayfa 300 ve devamı. Tabu kavramı, diyor Wundt, bazı objelerin bu objelerle ilgili fiiller dolayısıyla ilham ettikleri korkuyu yansıtan adetlerin tümünü kapsar. Dipnot 2. Adı geçen eser, sayfa 237. Başka bir yerde de şöyle söylüyor. Şayet tabu sözünden kelimenin genel anlamına uygun olarak bir objeye dokunmak, ona el koymak ya da yasaklanmış bazı kelimeleri kullanmak konusunda adet ve teamüllerce konulmuş ya da yasalarca formülleştirilmiş her türlü yasaklamayı anlıyorsak, tabu çiğnendiği takdirde bundan doğacak zararlı sonuçları bilmeyen bir kavim ya da bir kültür aşaması bulunmadığı söylenebilir. Wundt bundan sonra tabunun mahiyetini Avustralyalı ilkellerin şartlarına göre incelemenin, neden dolayı kendisine onu Polinezya kavimlerinin daha yüksek kültürüne göre incelemekten daha rasyonel göründüğünü açıklıyor. Wundt, Avustralyalıların tabu yasaklarını hayvanlara, insanlara ya da başka nesnelere ait olmalarına göre 3 sınıfa ayırıyor. Esas itibariyle bazı hayvanların öldürülmesi ve yenmesi yasağından ibaret olan hayvan tabusu, totemizmin çekirdeğini oluşturur. Dipnot 3. Bu konuda bu kitabın 1. ve sonuncu bölümlerine bakınız. İnsan totemi ise tamamen farklı bir karakter gösterir. Bu, her şeyden önce tabu insanın hayatındaki bazı istisnai hal ve şartlarla sınırlı bulunur. Örneğin yeni yetme gençler ergenliklerinin kutlanması sırasında kadınlar adet zamanlarında tabudurlar.